Üçüncü ayrım, sayfa 20. Çalışma sevgisi adından söz edilmemesi gereken tek sevgidir. Oysa işimizi sevmememizin kötü olan bir yanı olmadığı gibi, istediğimiz gibi bir yaşama sahip olmak da bir zorunluluktur. Para önemlidir ama materyalizm sonrası bir toplumda bundan çok daha fazlasına ihtiyaç duyarız. Araştırmalar gösteriyor ki gelirle birlikte mutluluk da artmaktadır ama belli bir noktaya kadar. Ve batıdaki insanların büyük bir çoğunluğu o noktayı geçmiş durumda. O nedenle kolektif olarak daha müreffeh olmamız, kolektif olarak daha mutlu olduğumuz anlamına gelmiyor. Birçok politikacı ve sosyal yorumcuyu dehşete düşürecek bir durum. Oysa hoşlandıkları işlerde çalışan insanlar mutlular. Sadece işlerinde değil, yaşamlarının diğer cephelerinde de. Eğer mutlu olmak istiyorsak, bunun çözümü GSMH'nin artmasında veya çekirdek ailede değildir. Çözüm hepimizin anlamlı işlerde çalışmasındadır. Terkel çalışmanın artık gündelik ekmek kadar gündelik anlam arayışı, para kadar kabul görme arayışı, atalet değil heyecan arayışı, kısacası pazartesiden cumaya kadar uzanan bir ölüm türü değil bir yaşam türü arayışı olduğunu söylüyor. Çalışmaya bu gözle bakmaya başlayınca derin tartışmalar, özellikle çalışma saatleri, çalışma yaşama ayrımı ve aile parçalanmaları hakkındakiler tamamıyla farklı bir içerik kazanır. Çalışma şu sıralar günümüzün bütün saatlerini alıp götürmekle, yaşamımıza el koymakla suçlanıyor. Üstelik bazı insanların çalışma saatlerinin daha uzun olduğu da doğru. Her ne kadar ekonomi bir bütün olarak ele alındığında, yarı zamanlı çalışmada artış olduğundan aslında çalışma saatlerinde az da olsa bir azalma eğilimi görülüyorsa da gerçek yine de bu. Ama çalışmanın bize dayatılan bir şey olduğu fikri yine de tamamıyla doğru değil. En fazla çalışan, haftada 60 saatten fazla çalışan insanları ele alalım. Resmi rakamların gösterdiğine göre bu insanlar zamanlarını en fazla kontrol edebilen ve işlerini en fazla sevdiklerini söyleyen kimselerdir. Bir şeyi seven insanların o şeyi onu sevmeyen insanlardan daha fazla yapacağı kimin aklına gelirdi? Hayret, çalışma saatlerini eleştirenlerin insanların bir hata yapıp işlerini sevebileceği olasılığını akıllarına hiç getirmedikleri anlaşılıyor. İşlerini sevme suçunu işleyen insanlar çalışmaları gerektiğinden daha uzun saatler çalışmakla bir iş mi yaşam mı sorunu yaşadıklarını itiraf ederler. Oysa böyle bir sorunları yoktur. Çalışmanın insan için kötü bir şey olduğu yolundaki genel kanaat yüzünden kendilerini böyle bir sorunları varmış gibi hissetmeye zorlamaktadırlar. Çok güzel bir karikatür var. Sanatçı adam gecenin ilerlemiş bir saatinde karısına şöyle hırlamaktadır. Ben işkolik değilim. İşkolik olanlar avukatlarla muhasebeciler, sanatçıların ise bu içinden gelir. Aslında bu pekala avukatlarla muhasebecilerin de içinden gelebilir. Üstelik bunun yanlış olan bir tarafı da yok. Her ne hal ise çalışma ile yaşam arasındaki ayrım hızla ortadan kalkıyor. Çalışma saatlerini üzeri sabah 9'dan akşam 5'e kadar diye güzelce etiketlenmiş bir kutunun içine yerleştirmeyi isteyen insan sayısı çok azdır. Bilgi işi standart iş günü içine sıkıştırılamaz. İşlerini bir süreliğine evden yapan insan sayısı gittikçe artmakta. Üstelik insanlar çalışmanın kendilerine çevre, dostluk, dedikodu ve aşk getirdiğini düşünmeye başlıyorlar. Bütün bu şeyler geleneksel olarak evin sağladığı şeylerdi. Evde çalışıyoruz ama aynı zamanda işi de evleştiriyoruz. Geriye şu sav kalıyor. Uzun çalışma saatleri özgürce tercih edilmiş olsa bile aileleri parçalamaktadır. Çalışan kadınların 2/3'ü cinselliğe takatlerinin kalmadığını ve zaman yokluğunun ilişkilerine zarar verdiğini söylüyor. Bu bulguları yorumlayan Guardian yazarı Madeleine Bunting şöyle bir soruyu gündeme getiriyor. Bu konuda bir şeyler yapmaya başlamamız için İngiltere'deki çalışma saatlerinin uzunluğu ile bu ülkenin Avrupa'nın en yüksek boşanma oranına sahip olması arasındaki ilişkinin acaba daha ne kadar belirginleşmesi gerekiyor? Guardian, 17 Nisan 2000. Çalışma saatlerinin uzunluğu ile boşanma oranlarının yüksekliği arasında bir ilişki olabilir. Ama birincisinin ikincisinin nedeni olduğunu gösteren herhangi bir kanıt yok. Aslında bu ilişkinin ters yönde olma olasılığı daha fazla. Boşanan insanlar evlilik ilişkisini sürdürenlere kıyasla işlerini daha ciddiye alıyor olabilirler. Bunun nedeni belki de kendilerini parasal bakımdan koruma altına almak zorunda olmalarıdır. Bu durum onları daha uzun saatler çalışmaya itebilir. Evliliklerin bozulmasının suçunu çalışmaya yüklemek saçmalıktan başka bir şey değildir. İlişkiler sona ermektedir. İnsanlar, özellikle de kadınlar, ekonomik olarak bağımsızlaştıkça ilişkilerin sona erme olasılığı da artmaktadır. Ama bunun suçlusu çalışma değildir. Bütün deliller dikkate alındığında çalışma suçsuzdur. Mesela sadece çalışmanın geveze sınıfların tercihlerini günah keçisi haline getirilmiş olmasıdır. Çalışma aslında insanlığımızı belirleyen temel faaliyetlerden biridir. İşimiz sayesinde kim olduğumuzu ve ne olabileceğimizi keşfederiz. Albert Camus, çalışma olmayınca yaşamın iğrenç bir şey haline geleceğine inanıyordu. Onun bu sözleri hiçbir zaman günümüzde olduğu kadar büyük bir hakikat olmamıştı. Çalışmaya bir nefes alma fırsatı vermenin zamanı gelmiştir. Çalışmayı mahkum etmeyi bırakıp kutlamaya başlamanın zamanı gelmiştir. Kahlil Gibran, çalışmanın sevginin görünür hale getirilmesi demek olduğunu söylüyordu. Bu anlayışı bir parça da olsa tekrar geri getirelim. Kötüleme kampanyası. 1. bölüm. Çalışmaya karşı yıllar boyunca çok kötü bir kampanya yürütülmüştür. Bu konudaki olumsuz halkla ilişkiler kampanyasını Adem'i alnının teriyle yaşamaya mahkum ederek Tanrı başlatmıştır. Başlangıçta çalışma vardı. Eski Yunanlılar, Romalılar çalışmayı sadece kölelere layık bir şey ve Tanrı'nın verdiği bir ceza kabul edip reddettiler. Protestan çalışma etiğinin kurucusu Martin Luther, çalışmanın tercihen ağır, monoton, ruhsuz çalışmanın cennete girebilmenin koşulu olduğunu vaaz etti. Charles Dickens, endüstrileşmenin başlangıcındaki korkunç çalışma koşullarını öne çıkardı ve anlaşılır bir takım nedenlerle 19. yüzyılın büyük bir kısmında çalışma karanlık, köreltici ve tehlikeli bir şeydi. Derken tüketimcilik çalışmayı 20. yüzyılın motor yakıtını salt bir ipotek aracı haline getirdi. En azından faturaların ödenmesini sağlıyor, öyle değil mi? Çalışma Batı'nın lanetli cadısı haline geldi. Çalışma Batı'nın lanetli cadısı haline geldi. Oysa çalışma iyi bir şeydir. Öyle olmasaydı işsizlik niye o kadar kötü bir şey olsun ki? Yüzyıllardır süren bu kötüleme kampanyasını bir yana bırakmanın zamanı gelmiştir. Yeni bir başlık atmanın zamanıdır. Çalışma harika bir şeydir. Resmen. Cennete gitmenin yolu çalışmayı cezalandırmak. Ama çalışmaya karşı yüzyıllardır yürütülen olumsuz kampanyanın etkilerini ortadan kaldırmak ciddi çaba gerektirecektir. Neredeyse 3000 yıl önce Homeros çalışmak zorunda oluşumuzun Tanrı'nın insanlardan nefret ettiğinin kesin bir işareti olduğuna karar vermişti. Hesiodos sırf kazarak çıkartmak zorunda kalalım diye tanrıların yiyecekleri kasıtlı olarak yerin altında gizlediğini düşünüyordu. O günün ölçülerine göre yumuşak kalpli bir liberal sayılması gereken Aristoteles, çalışmanın en iyi lanetlenmiş insanlar yani köleler tarafından yapılan lanet bir şey olduğunu düşünüyordu. Eski Roma ve Yunan'da çalışma demek yaşamın sürdürülebilmesi için zorunlu kol emeği demekti. Öğretmenlik, yazarlık ve politika gibi daha incelikli uğraşlar çalışma sayılmazdı. Hatta Aristoteles elleriyle çalıştıkları gerekçesiyle heykeltıraşların yurttaş sayılmamaları gerektiğini savunuyordu. Sisipos, çalışma ve ceza konusundaki antik tutumun kişiselleştirilmiş halidir. Sisipos, büyük bir kayayı bir dağın tepesine doğru itmeye ve o tekrar aşağı yuvarlandıkça yeniden yukarı itmeye sonsuza kadar mahkum edilmişti. Camus tanrıların şu ya da bu nedenle sonuçsuz ve umutsuz çalışmaktan daha korkunç bir ceza olamayacağını düşündüklerini yazıyordu. Oknus'un çilesi modern işçilerin bazılarının sıkıntılarına daha denk düşmektedir. Oknus bir yanda sonu gelmez bir biçimde bir ip örüyor, öte yandan da bir eşek örülen ipin ucunu kemirip duruyordu. Bitip tükenmez bir talebi karşılamak için sonsuzca üretme. El emeği bu kadar aşağılanınca bu işin kölelere bırakılması şaşırtıcı değildir. Ve bu durum dünyanın bazı yerlerinde bugün de sürmektedir. Günümüzde bile insanları küreye, ağır çalışmaya mahkum ediyor ve patronları köle çalıştırıcılar olarak tanımlıyoruz. Bu cezalandırma ve köleleştirme olarak çalışmanın tarihin derinliklerinden gelen yankısıdır. Yorgun olduğunuzu nasıl söylersiniz adlı kitabın yazarı Reg Terrell şu sözlerin çalışmaya ilişkin bilinçaltı yaklaşımlarımızı yansıtması bakımından ciltlere bedel olduğunu söylemektedir. Ağır çalışma cezası toplumun ölüm cezası dışında verebileceği en ağır ceza olarak düşünülmüştür. Yeryüzünün her yerinde her gün çalışmakta olan muazzam işçi kitleleri bu mantığı izleyerek işledikleri suçun ne olduğunu pekala sorabilirler. Çalışma özellikle de el emeği Orta Çağ'a kadar zorunlu bir kötülük olarak görülmüştür. Orta Çağ'da kölelerin yerini serfler aldı ama çalışmaya ilişkin karamsar bakış açısı değişmedi. Derken Rönesans İtalya'sında yeni bir ruh doğdu. Çalışma Tanrı'nın çalışmasının devamı ve yeniden yaratma olarak insan yaratıcılığının taşıyıcısı haline geldi. Çalışma Rönesans mimarı Leon Battista'nın sözleriyle saatlerin yavaş akışını gayet güzel doldurması bakımından kendi başına iyi bir şey olarak karşılandı. Avrupa mekanının küçük bir parçasında çok kısa bir süre için çalışma zanaat işçinin bir uzantısı özünde insani bir şey olarak görüldü. Ama bu çok kısa sürdü. Protestan Martin Luther ile John Calvin Rönesans adımını bir darbede tekrar kendine getirdiler. Onlara göre çalışma Tanrı'nın arzularının yerine getirilmesi demekti. Bu çalışmayı bir ceza sayan görüşte az da olsa bir ilerlemeydi. Aynı zamanda onun evrensel bir ahlaki yükümlülük olarak ele alınmasında ısrar ettiler. Tekvin'de aktarılan alın terinden değil de Süleyman'ın meselelerinin 22-29 ayetinden söz ettiler. İşinde gayretli adamı görüyor musun? O kralların önünde duracaktır. Ama çalışmadan zevk almak diye bir şey söz konusu olamazdı. Çalışma zevk alınamayacak kadar ciddi bir şeydi. Çalışma ne kadar ağırsa o kadar iyiydi. Çalışırken çile çekmek insanların imanlarını kanıtlamasının bir yoluydu. Luther'ın evliliği şehvetin tedavi edildiği bir hastane olarak tanımlamasını anımsayın. Onun gündeminde zevk evde de işte de yer almıyordu. Kalvinistlerle Luther'cılar hiç değilse el emeğine değer veriyorlar. Ama işçilerin ihtiyaç veya arzularını hiç dikkate almıyorlardı. İşçinin hoşnut olup olmaması konu dışıydı. Önemli olan Tanrı'nın hoşnutluğuydu. Hristiyanlığın çalışma konusunda tarihsel olarak karamsar olmasına karşılık öteki dinler daha iyimser bir tutum takınmışlardır. Confucius sevdiği bir iş bulan insanın asla fazladan bir gün daha çalışmayacağını söylüyordu. Buda'nın öğretileri ise bizi iç huzura giden yolun bir parçası olarak doğru bir geçim yolu tutturmaya çağırmaktadır. Budizmin doğru geçim yolunun belirleyici bir özelliği de başkaları için mutsuzluğa yol açmamasıdır. Bu çalışma imajına bizzat kendileri bir darbe indiren sanayi İngiltere fabrika sahiplerinin ne yazık ki ders alamadığı öğüttür. Fabrika yemi. Endüstrileşmenin hesabını vermesi gereken çok şey var. Çocuk emeği, kirlenme, kent varoluşları ve Oliver Twist'in müzikal versiyonu. Ama hepsinden önemlisi, endüstriyel ekonominin doğuşu çalışma ile ev arasındaki bağı koparmıştır. Fabrika çağına kadar erkek ve kadınların çoğu kumaş dokuyarak, yemek pişirerek, çiftçilik yaparak ve çocuklara bakarak evde veya evin hemen yakınında çalışıyordu. Derken işe gidip gelen insanlar haline geldiler. Ortaya iş-ev ayrımı çıktı ve bu ayrımın her iki tarafı da çok ağır bir çalıştırma gerektiriyordu. Endüstri ekonomisinin ilk aşamasının gerekleri erkek, kadın ve çocukları çok düşük bir ücret karşılığında uzun saatler, tehlikeli monoton işler yapmak zorunda bırakıyordu. İnsanlar sadece genellikle çok sefil şartlarda yaşamalarına yetecek kadar bir para kazanabilmek için çalışıyorlardı. Ücret kölesi dünyaya gözlerini açmıştı. Çalışmanın Anlamı adlı kitabın yazarı Alan Fox şu görüşü savunur. Victoria İngiltere'si çalışmanın insan deneyiminin ve insan ihtiyaçlarının öteki boyutlarından, aile yaşamından, dinden, dostluktan, estetikten ve ruhsal deneyimden ayrılarak uzlaşmasını zorunlu gören öğretilerin vaaz edildiği baş aranaydı. Çalışma bir kutunun içine hapsedilmişti. Fabrika işçilerinin sefaleti bir dizi tepkiye yol açtı. Çalışma saatlerini tecrüren azaltan, çocukları koruyan ve en kötü istismar biçimlerini engelleyen yasalara sermaye birikimini teşhis masasına yatırıp onun sonunun kaçınılmaz olduğu öngörüsünde bulunan Marksizm gibi felsefelere ve sadece Charles Dickens'la sınırlı kalmayan çok etkileyici romancılara. Koşullar zamanla iyileşti. 1918'de işçiler her yıl yapıla gelen 1 Mayıs gösterilerinin temel talebi olan 8 saatlik iş gününü elde ettiler. Ama fabrika koşullarının en kötü yanları bertaraf edildiğinde bile çalışmaya ilişkin endüstriyel felsefelerin gölgeleri ortalığı boylu boyunca kaplamayı sürdürüyordu. Henry Ford gibi sanayicilerin işçilere karşı davranışları, ücret, çalışma saatleri ve koşulları bakımından iyi olmakla birlikte onlara yine de makine vidası muamelesi yapılıyordu. Sadece daha iyi yağlanan vidalar. Vida'dan farksız işçi felsefesinin doruk noktasına ünlü Frederick W. Taylor'la ulaşıldı. Taylor zaman tasarrufunun nereden sağlanacağını görebilmek için işi en küçük parçalarına kadar ayrıştıran bir uzmandı. Çalışmaları sonucunda Amerika'da ortaya zaman ve hareket adamlarından oluşan bir ordu çıktı. Bu adamlar nerede tasarruf edilecek bir saniye daha bulabiliriz diye iş yerlerinde kol gezip duruyorlardı. Taylor'ın en çok satan kitabı bilimsel yönetim ilkelerinin orijinal kahramanı Henry Nolte'du. Bu adam Schmitz-Cod adlı çalıştığı fabrikada günde 12,5 ton pik demir yükleyen Hollandalı bir göçmendi. Taylor Nolte'un daha verimli çalışması durumunda 47,5 ton yüklemeyi başarabileceğini hesapladı ve o da bunu yaptı. Nolte aynı zamanda kadınlarla düşüp kalkan ayyaşın biriydi, yani çok meşgul bir insandı. Portatif yazı altlıkları satışları birden tavan yaptı. İşçiler kendilerini o güne kadar hiç olmadığı kadar gözetim altında güdülür ve dürtüklenir bir durumda buldular. Lenin, Hitler ve Mussolini'nin büyük Taylor hayranları olmaları bir sürpriz değildi. Taylor hiç değilse işçilere daha fazla ücret ödenmesi gerektiğine inanıyordu. Yeter ki işbirliği yapsınlardı. Bununla kendilerine söylenenleri anında ve soru sormadan veya yorumda bulunmadan yapsınlar demek istiyordu. Taylor'ın en başarılı deneylerini ciddi öğrenme bozukluğu gösteren yetişkinlerle yapmış olması ilginçtir. Taylor'ın fikirleri en olmadık yerlerde tuttu. New Jersey'li bir ev kadını olan Mary Patterson, ev işlerine ilişkin bir Taylor'cı el kitabı yazdı. Buna göre bisküvi yapmak için tuz ve kabartma tozu ekleme 10 saniye. Kuru maddeleri katma ve karıştırma 62 saniye olmalıydı. Taylor'cı ilkeleri seks el kitaplarına kimsenin uygulamamış olmasına yatıp kalkıp şükredelim. Pantolon çıkarma 8 saniye, saç okşama 12 saniye. Taylor insanların yaptığı işleri ellerinden aldı. Yönetimin eline azami güç verirken insanları da fabrika emi haline getirdi. Alışveriş furyası. Fordizm ile Taylorizm işçilerin fabrikada harcamak zorunda oldukları saat sayısını azalttı ama yaptıkları işin bütün anlamını da yok etti. Fordizm ile Taylorizm otomasyondan çok robotlar yarattı. Böylece işçiler doyumu üretimde değil de tüketimde bulmaya teşvik edildiler. Ford, işçilere daha kısa bir iş günü ve daha fazla ücret vermesinin nedeninin onların yeni fabrikaların ürünlerini satın alacak zamanı ve paraya sahip olmasını sağlamak olduğunu açıkça söylüyordu. Dinsel şevkin ve Dickens'ci umutsuzluğun yerini tüketimcilik aldı. Anlamlı çalışmaya yönelik yeni ve daha sinsi bir saldırı. 20. yüzyıla gelindiğinde artık yaşamak için çalışmak zorunda değildi. Onun yerine elde etmek için çalışmak zorundaydık. Ve yüzyıl ilerledikçe edinilecek potansiyel şeyler listesi de uzadıkça uzadı. Tüketici devrimin esas mağduru çalışma oldu. Ailesini besleyebilmek için bir tas çorba uğruna çalışan aç fabrika işçisiyle yeni bir Porsche veya gösterişli bir daire katı alabilecek parayı denkleştirmek amacıyla işini yapan bir hisse senedi brokeri arasında ilk bakışta pek az benzerlik vardır. Oysa aralarındaki fark sadece bir derece farklıdır. Her iki durumda da çalışma bir amaca hizmet eden bir araçtan, ödenmesi gereken bir fiyattan başka bir şey değildir. ABD'de 18. yüzyıl anayasasında yer alan mutlu olma hakkı 20. yüzyılın şeylere sahip olma hakkıyla iç içe geçti. Evler ve otomobiller daha da büyüdü ve sayıları arttı. Ama hiç kimse bundan ötürü daha mutlu olamadı. Bu durum Henry David Thoreau'nun şu uyarısını haklı çıkarıyordu. Amerikalılar geçimlerini nasıl kazanacaklarını, nasıl yaşayacaklarından daha iyi bilirler. Çalışma kendi başına anlamlı bir faaliyet olarak değil de bir amaca ulaşmanın aracı olarak görüldüğü sürece tüketimciliğin aradaki açığı kapatması gerekiyordu. Mark bu olguyu metafetişizmi olarak adlandırdı. İşçilerin üretim sürecinin sadece vidası olmaları ve bunun karşılığını maddi nesneleri biriktirmede görmeleri. Para kazanmak, rahat ve ilginç bir yaşam sürmenin basit bir aracı değil de kendi başına bir amaç haline gelebilmektedir. O zaman çalışma, destekleyici bir role indirgenmekte, anlam, doyum ve gelişme ihtiyacımızı karşılamanın değil de sadece para ihtiyacımızı karşılamanın bir yolu olmaktadır. Sahip olduğu net varlık yaklaşık 3 milyar dolara vardığında Nelson Rockefeller bir dostuna şu itirafta bulunuyordu. "Kendimi güvende hissetmiyorum. Keşke 4 milyar dolarım olsaydı." Çalışmanın daha başka şeylere, daha doyurucu olduğu düşünülen faaliyet veya şeylere geçmenin sadece bir aracı olması fikri, son yılların en iç karartıcı deyişlerinden birinin temelinde yatmaktadır. Çalışmak için yaşamıyorum, yaşamak için çalışıyorum. Pratikte bu şu anlama geliyor. İnsanlar akşamlarını TV seyrederek ya da Witold Reisenbink'in dediği gibi TV'nin karşısına çakılıp kalarak geçirebilmek veya kent dışındaki alışveriş merkezine gidebilmek için ölgün ve ruhsuz işlere katlanmaktadırlar. Yaşamak için çalıştıklarını söyleyen insanlar var. Gerçekte ise TV karşısına çakılıp kalmak ve alışveriş yapabilmek için çalışıyorlar.